ala rasulina salavat. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Mesnevi Nuriye'den, Zühre'den dördüncü meseleyi okuyacağız inşallah. Burada Üstad Hazretleri olayların ve hadiselerin zahiri sebepleriyle hakiki sebeplerini mukayese edecek. Bizim muhatap olduğumuz kısımla esas işin hakikat noktasının güzel bir ayrımını ve tefrikini yapacak. Yani gafletin ne kadar perdesinin kalın olduğunu, hakikaten böyle zahiren nelerle mübaşeret ettiğimizi burada öğrenmiş olacağız yani. Ya bir neşter vuracak Muazzez Üstadımız bu konuya. Biliyorsunuz kainatın, sebeplerin, olayların, bütün hadisatın bize bakan yönüyle Allah'a bakan yönü, veçesi çok farklı. Üstad Hazretleri her şeyin diyor bir mülk cephesi var. Bir de melekut dediğimiz Allah'a bakan yönü var. Mülk cephesi eğri büğrü olabilir. Ziyade noksan olabilir. Orada sebepler, orada arızalar, orada problemler nüksedebilir. Ama Allah'a bakan cephesinde, melekut cephesinde bunlar söz konusu olamaz yani. İşin zorluğu, işin meşakkatli kısmı, izah edemediğimiz meseleler, ihat edemediğimiz konular hep zevahirdedir ve görünüştedir. Meselenin esasına ve hakikatine intikal ettiğimizde ya oralarda çok nezih ve güzel perdeleri Üstadımız bize müşahede ettirecek inşallah. Dördüncü meselede Üstad bunu değerlendiriyor. Şöyle buyuruyor. Esbab-ı zahiriye eliyle gelen nimetleri o esbab hesabına almamak gerektir. Cenab-ı Hakk'ın dünyada adetullah, sünnetullah kanunları icabı her şey bir sebebe bağlanmış. Her şey sebepsiz hemen hemen hiçbir şey yok. Dünya bir imtihan dünyası. İmani meseleler yani perdeler arasında saklanmış. İnsanların burada farklılıkları yani hakikatle münasebetleri test edilecektir. Kimileri kazanacak, kimileri kaybedecektir. Bu sebepten dolayı Cenab-ı Hak hakikatleri sarmış, sarmalamış, tenteneli perdeler içerisinde insanlara takdim ediyor. İşte bu tenteneli perde, yani tül perde gibi az dikkat etsek arkasında Allah'ın kudretini, iradesini, hikmetini, esas işin sahibinin o olduğunu bilip ve bulacağız. Fakat onu perde kabul etmezsek, tenteneli kabul etmezsek, gafletle, alışkanlıkla veya diyelim umursamazlıkla alel usul baktığımızda ise o tenteneli perdeyi bir duvar gibi telakki edip veya bir cismani malzeme gibi telakki edip esas işleyen eli görememe, idrak edememe gibi bir neticeyle de muhatap olabiliyoruz yani. Yani gafletin mertebesine göre bu değişiyor. Sebepleri ve Cenab-ı Hak zahiren baktığımda tesadüfi olayları yani bize göre tesadüf dediğimiz olayları yaratmış. Bize göre tesadüf. Allah'a göre tesadüf yok. Hep kasıt var ve tevafuk var. Bu Ahmet Altan diye bir yazar var. Onun bir yazısında okumuştum. Tanrı ve Hayat veya Hayat ve Tanrı diye bir makalesi var onun. Orada çok enteresan bir konu nazara veriyor. Cenab-ı Hakk'ın bu yani sebepler mevzuunu, bu tesadüf konusunu nazara alıyor. Hangi bir usta diyor, her şeyi kendi yapacak, kendi düzene sokacak, kendi sevk idare edecek, kendisinden olacak ve araya öyle bir sebepler ve tesadüfler silsilesi koyacak ki silsilesi hiç kimse diyor bunu ondan bilmeyecek. Bu ne enteresan bir maharettir diyor. Hem her şeyi kendi yapsın ve huve ala kulli şeyin kadir. Her şeyi o tanzim etsin. Kader denen bir plan ve program var. Her şey basit bir sebeptir. Ama sebepleri öyle mekanizmalı, öyle düzenli bir şekilde araya koyuyor ki inananlar bile bazen gaflete girip yani esas işin sahibini bulmakta aziyet gösteriyorlar. esbab alemine takılıp kalıyorlar diyor. Bu olayları, bu sebepleri bu kadar maharetle kullanmak ancak Allah'a yakışır diye. Çok güzel bir yazı yazmış orada. Yani ben tavsiye ederim okuyun. Üslup tarz kendisine göre ama güzel bir noktayı müthiş şekilde nazara vermiş. Okudunuz bunu siz? Evet. Şimdi üstadımız da buyuruyor ki esbab-ı zahiriye eliyle gelen nimetleri o esbab hesabına almamak gerektir. Şimdi Allah'ın Şafi isminin tecelliyatı şifa eczanelerden geliyor, hastanelerden, doktorlardan geliyor. Kanaldır o. Yani elektrik kebandan buraya neyle geliyor? Kablolarla geliyor. Kabloları kaldır, elektrikle tanışamayız. Elektriği kullanamayız. Ona vazife ifa ettiremeyiz. Ama elektrik yaratılmış bir mahluktur. Allah yaratmasaydı kablolar ne işe yarardı? Şimdi ampul olmasa elektriğin ışığından istifade edebilir miyiz? Bak bu yani elektrik ampul vasıtasıyla, lambalar vasıtasıyla bizi ışığıyla karşılaştırıp temas ettiriyor. Şimdi vasıtaları esas nazara aldığımızda elektrik konumuna, elektrik makamına çıkarıyoruz işte. Bizim problemimiz burada. Lamba olmadığı zaman elektrikten istifade edemiyoruz ya, zannediyoruz elektriğin menbaı, kaynağı bu lambadır. Buna o kadar itibar ediyoruz. Yanlışlığımız burada. Esas elektrik Allah'ın bir mahlukudur. Allah'ın bir nimetidir. Mekanizmaları bellidir. İşte dedim, buzdolabında soğuklukla muhatap oluyoruz. Kaloriferinde ısısıyla muhatap oluyoruz. Ampulle de ışığıyla muhatap oluyoruz. Bunlar onun bize intikalinin birer vesilesidir. Birer vasıtasıdır. Vasıtayı esas yerine ikame ettiğimizde gaflet derinleşiyor. Elektriğin değer ve kıymeti kalmıyor o zaman. Üstadımız da buyuruyor ki bu metindir. Yani diğerleri bunun izahı olacak. Esbab-ı zahiriye eliyle, zahiri sebeplerle bize gelen nimetleri o esbab hesabına almamak gerektir. Kavuna şu kadar bir damar bağlamış. Onunla kavunu nasip ediyor. Kayısı ağaçların başında kayısıyı veriyor. Şöyle bir makine yapmış Cenab-ı Hak. Otu veriyor, sütü alıyoruz. Bakın, bak. Gelin vesilelerdir bunlar. Anne babanın bir araya gelmesinden evlat meydana geliyor. Suda balıklar oluyor. Balıklar sudan yaratılıyor netice itibarıyla. Baktığımızda, mahiyet itibarıyla. Veya diyelim, hidayet, nübüvvet vasıtasıyla bize geliyor. Rızıklar, işte nimetlerin arkasından bize selam veriyor değil mi yani? Bütün ne kadar Cenab-ı Hakk'ın şuunatı varsa hep sebeplerle biz onunla münasebete geçiyoruz. İşte bu sebepleri sebepler makamında muhafaza etmek, daha üstün mertebeye çıkartmamak, gafletten dolayı da sebebe müessir gözüyle bakmak işin tehlikeli boyutudur. Cenab-ı Hak hepimizi bundan muhafaza eylesin. Aksi halde farkına varmadan gizli bir şirke dahi gidiliyor. Eğer o sebep ihtiyar sahibi değilse, bitkilerden ve hayvanlardan bir şey ise, doğrudan doğruya o nimeti Cenab-ı Hak hesabına verir. Mesela ağaçlar o kadar yaptığı işlerden dolayı gururlanmazlar. Minnet etmezler. Hatta kendilerini değil mi, sahiplerine feda da ederler. Hayvanat da öyle. Etini alırız, sütünü alırız, yününü alırız. İstediğimiz gibi kullanıyoruz. Niye? Allah hesabına veriyorlar. Onlar o şekilde yaratılmışlar. İfadeleri, telaffuzları olmadığından dolayı bir lisan hallerinden bunları anlıyoruz. Ve biz de bunlara muhatap olurken Allah'ın bir sanatı, onun namına bu nimetleri bize tevzi eden mahlukatı ve sebepleri nazarıyla bakacağız. Yoksa yapan Allah'tır. O koyun süt yapmasını bilmez. Sütü kurutmak için süt kürsüleri kurulmuş. Profesörler sütü inceleyip eğitimden geçiyorlar. Sütü kuruttuklarından dolayı süt profesörü diye sütte işte bir muamele işlem yapmış diye hürmet ediliyorlar. Değil mi? İltifat görüyorlar. Onunla da geçiniyorlar. Bir yere gelse lüks yerlerde yaşıyorlar. Güzel arabalara biniyorlar. Bunu yapan affedersiniz ahırda yatıyor. Bak burada bir terslik var yani. Yapan orada kimse itibar etmiyor. Ama inceleyene ayağa kalkıp hürmet ediyoruz. Bu nedir? İşte yani esasında onu ona yaptıran biri var. Eğer ona yaptıran birini kabul etmezsek o koca koca beşerler, yani bu işi inceleyen uzmanlar, bu zamanın asrının teknolojisiyle, bu güçle kuvvetle, değil mi, hala koyunun yaptığı südü idrak etmekten, çözmekten aciz olan insan makamı aşağı düşüyor. Bakın, neyi anlayamıyor? Zavallı bir hayvanın, affedersiniz, yaptığı en basit işi anlamaktan, idrak etmekten, çözmekten aciz düşüyor mertebesi. Arının yaptığı balı çözemiyor. Peteklerin sistemini kuramıyor. Ve örümceğin yaptığı o güzel ağın nizamını, düzeni idrakten aciz. Eğer Allah'ın sanatı gözüyle baksak, düşse de hakkı var. Çünkü neyi anlamayacak? Allah'ın yarattığı, ortaya koyduğu sanatı beşer anlayamaz. Bak, orada makamı yerde sürünmüyor. Ama diğer açıdan baksak, yani bu mahlukatın bu güzelliklerini Allah'a değil de onlara isnat etsek, o koca kafalı beşer, o yani vasıflı insanlar, yetenekli insanlar hayvanatın yaptığı şeyi anlamamak gibi aciz mertebeye düşüyorlar yani. Madem o lisan-ı halle bismillah'tir. Ne demek lisan-ı haliyle? Yani burada bir incelik daha var. Mesela şimdi biz bir işe başlarken besmele çekiyoruz. Ama yaptığımız iş çektiğimiz besmeleye de uygun ve muvafık olmalı. Mesela hayırlı işler için besmele çekilir. Yanlış işler için, hatalı işler için besmele çekilmez. İki, Allah'tan nasip edilecek bir şeylere müracaat etmemizde liyakat varsa, yetenek varsa besmele çekilir. Mesela ya Rabbi, Bismillahirrahmanirrahim, hayır, başbakan olacağım inşallah, senin adından müracaat ediyorum. Bir dakika. Çeksen, 100 defa çeksen böyle olmaz. Var mı o liyakat sende? Şimdi bura önemli. Şimdi bak, hayvanlar besmele çekmiyorlar. Nebatat da bilmez. Fakat mekanizması ona göre kurulmuş. Lisan-ı halle besmele çekmek kalden daha önemlidir. O sistemini çalıştırıp Allah'ın muradı dairesinde sünnetullah kaidelerine göre vazife arz etseler, vazifeyi ifa etseler, o zaman işte bir kayısı ağacının başında 1000 tane meyveyi yetiştiriyor abi. Haliyle bismillah diyor. Allah'ın vermiş olduğu mekanizmaları çalıştırarak o liyakatle, haliyle besmele çekince Cenab-ı Hak bizden fazla sanatı, bizden daha mükemmel sanat onların başına koymuş, yerleştirmiş. Bir kedinin 10 tane yavrusu çok rahat besleyip büyütebiliyor. Niye? Haliyle bismillah diyor. Ve vazifesini yerine getiriyor. Kaliyle diyemese bile çok önemli değil. Biz ne yapıyoruz? Kalimizle besmele çekiyoruz. Dilimizle. Ama hal ona uygun ve muvafık olmayınca, yarın bu bana niye nasip? Besmele senin adından başladım ama netice alamadım. Tamam da altı boş. Temeli yok. Yani o besmelenin sözü doğru olduğu gibi çekilen fiilinin de yani bizim liyakatimiz, özelliğimiz açısından münasip olması lazım ki Allah onu bize nasip etsin. Mesela bir adam alim olmak için, bir sanatkar olmak için liyakati nispetinde bismillah dedi, o yola girebilir. Peygamber olmak kimin tasarrufundadır? Allah'ın. Kimse çalışarak peygamber olabilir mi? Olamaz. En büyük bir evliya da ya Rabbi senin adınla inşallah peygamber olmaya niyet ettin dese, besmele fayda verir mi burada? Vermez. Neden? Öyle bir gayesi yok. Öyle bir hedefi yok. Öyle bir amacı yok insanın. Vermemiş Cenab-ı Hak onu. O yanlış bir yani yoldur. Yanlış yol içinde besmele çekilmiyor. Yani burada insanlar gücünün, takatının içerisinde yapabileceği işleri nazara alacak. Esbaba riayet edecek. Kendine tereddüdünü yerine getirdikten sonra Bismillahirrahmanirrahim. Uçağın sistemi tamamlanacak. Mekanizması hazır olacak. Yolcuları binecek. Pilot da hakkını verecek, değil mi? Düğmeye basarken Bismillahirrahmanirrahim. Uçak uçar. Şimdi uçak arızalı. Motorları sıkıntılı, değil mi? Havalimanı ve pistler sıkıntılı. Ya besmele çekin. Olmaz. Yanlış olur. Peygamber Efendimiz bile aleyhissalatü vesselam esbaba riayet etmeden bu noktada kavli mesele sadece o noktada işe müdahil olmamıştır. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam biliyorsunuz bir Yahudi kadını, Zeynep isimli bir Yahudi kadını bir keçi kesiyor. Büyüyen yapıp davet ediyor. Ama keçi zehirli. Zehirliyor ki, yani deniyor, peygamber sonra zarar vermeyecek. Değilse milleti Allah korusun bundan kurtarayım mantığına göre. Ashab-ı kiram elini uzattı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir dakika durun diyor. Keçi lisan halle bana zehirliyim diyor. O halde besmele çekmeden Bismillahirrahmanirrahim deyin, size zarar vermeyecektir. Orada mucize gösteriyor esasında. Fakat bir sahabi besmeleden evvel yiyor. Bak o ne oluyor? O lokmadan dolayı şehit oluyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayvanların kol taraflarını yermiş. Kol taraflarını yemek sünnettir. Orayı iki defa üst üste zehirliyor. Besmele çektiği halde yiyor. Fakat o et vücudunda hayatı boyunca Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü'ne sıkıntı vermiştir. Yani vefat ederken de o şiddetli ateşinin sebebi o kadının zehirlediği keçinin etindeki vücuduna sirayet eden zehirdir. Onun ateşidir. Hatta dilinde ve lisanında onun izleri mevcutmuş. Ashab-ı kerim, ya Resulullah humma mı oldun diye sordun. Hayır, peygamberler humma olmayız. Bu ateş o zehirli etin bana tesiridir diyor. Üstadımız da 19 defa zehirlendiği için o zehir ona verdiği ızdırap, o şiddet, o acı bol bol soğuk su içermiş üstadımız. O zehrin tesirini izal etmek için. Yani şunu demek istiyoruz. Peygamber bile olsa Aleyhisselatü Vesselam, üstad bile olsa Allah kanununu kolay kolay değiştirmiyor. Çok özel manada mucizat nevinden olabilir. Ama herkes için devamlı olmaz yani. Yani besmele çekilmesi doğrudur. Ama besmelenin de doğru işin önünde çekilmesi lazım. Yapılacak, tahakkuk edecek bir işin önünde çekilmesi lazım. Boyumuzu aşan, özelliğimizi aşan, kabiliyetimizi aşan konularda ben Allah'ın adıyla Bismillah'tır başlarım, Allah nasip eder. Olmaz. Bir adam kendini besmele çekse, minareden aşağı atsa, ya Rabbi senin adınla atlıyorum aşağıya der, Allah'ın adıyla kabire girer. Anlatabildim mi? Ahirette de hesabını verir yani. Bu besmele yere çakılmasına sebebiyet verir. Bir daha güçlü bir şekilde. Nadirattan da kurtulabilir, ona bir şey demeyin. Ha biri kaldırır atar. Bak şimdi. Ya Rabbi Bismillahirrahman senin adına, sana güvenir, attılar beni, o olabilir. Kendini tehlikeye atamaz yani. Eğer o esbab, o sebep ihtiyar sahibi değilse, mesela hayvan ve ağaç gibi doğrudan doğruya o nimeti Cenab-ı Hak hesabına verir. Madem o lisan halle Bismillah der, sana verir. Her canlı, her mahluk böyledir. İradeli olanların dışında sen de Allah hesabını olarak Bismillah de al. Demek ki nimetten istifade ederken karşımızdaki kim olursa olsun besmeleyi çekmek yani taraf olarak bize bir vecibe oluyor. Eğer o sebep ihtiyar sahibi ise, karşındaki bir meyve alıcı değil, bir hayvan değil, affedersiniz, insan, o da Bismillah demeli, sen de Bismillah de. O Bismillah demeli, sonra ondan al, yoksa alma. Peki nereden bileceğiz? Gelecek birazdan. Yani o besmele çekmiyor, sen de almaya muhtaçsın diyecek. Sen besmele çek, onun yerine geçer, o nimet alabilirsin. Çünkü وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ Ayetin manayı sarihinden başka bir manayı işaresi şudur ki mün'im hakiki hatıra getirmeyen, hakiki nimetlere veren Cenab-ı Hakk'ı düşündürmeyen, tezekkür ettirmeyen, zikrettirmeyen ve onun namıyla verilmeyen nimeti yemeyiniz demektir. O halde hem veren Bismillah demeli, hem alan Bismillah demeli. Peki iradesi olmayan canlılar Bismillah diyor mu? Diyor. Hakikini diyor. Çünkü lisan haliyle besmele çekiyorlar. Biz de Bismillah deyip onlardan alıyoruz. Şimdi kali olanlar, irade sahibi olan insanlar, inananı var, inanmayan ama muhtacız sanatına, ticaretine. Besmele çekmeyi de bilmiyor. Gerçi lisan haliyle onda Bismillah diyor ama iradesi taalluk etmediğinden dolayı onda bir arıza meydana gelebilir. O demese bile bizim besmele çekip almamız iki taraf için de kifayet ediyor diyor üstadımız. Eğer o Bismillah demiyor fakat sen de almaya muhtaç isen, sen Bismillah de. Doktor ameliyat yapacak. Bizim dinimizde sanatta maharet esastır. Doktor hem dindar olsa hem de mütehassıs olsa nurun ala nur. Üstadımız nuru katlen nuru fikri cem edenler vazayife kifayet etmezler diyor. Yani içtimai hayatta, sosyal hayattaki ihtiyaçlara binaen hem dindar olsun hem de sanatın erbabı olsun. Bu anlamda insanlar vazifeyi kifayet edecek kadar fazla olmadığından dolayı dinde salahat esastır, sanatta maharet esastır. Dinde salahat, sanatta maharet esastır. Sanatta maharete bakacağız. Yani diyelim ki bir Müslüman hasta olsa, değil mi? Eğer ihtisas sahibi olan doktor faraza Hristiyan bile olsa ne oluyor? Sanatın erbabı olduğundan dolayı pratisyen bir Müslüman dahi olsa siz ihtisas ehline gideceksiniz. Bir adam besmele çekmeyi bilmiyor. Ameliyat yapacak. Sen besmele çek kafidir. Evet. Mesela Hristiyan'ın kestiği yeniliyor bizim dinimizde. Bir Hristiyan bizi evine yemeğe davet etse gideriz. Yemeğinden yeriz. Besmele çekmiyor. Çekmesin. Sen Bismillah de onun namına da çekmiş olursun. Eğer o Bismillah demiyor fakat sen dalmaya muhtaç isen sen Bismillah de, onun başı üstünde rahmet ilahiyenin elini gör, şükür ile öp, ondan al. Yani nimetten inama bak. Nimetlendirmeye bak. Kim bunu bize bu şekilde lütufla, merhametle, ihsanda, ikramda bulunuyor? Yani affedersiniz kan ve idrar ortasında bulandırmadan ve bulaştırmadan bu safi temiz sütü kim bize nasip ediyor? Mesela o çamurlu sudan aynı. O çamurlu topraktan, gübreli topraktan bu karpuzu kim süzüp çıkarıyor? Aynı mantık yani. Değişmiyor ki. Başka bu günahkar cemiyetten de toplumdan Allah bu iman edenleri nasıl muhafaza ediyor? Öyle değil mi arkadaşlar? Veya bu sakat ve karışık düşünce ve fikirler içerisinde bir adam sağlıklı fikrini ve ibadetini, evradını, ezkarını muhafaza edebiliyorsa bu kadar karışık alemde, bu kadar sıkıntılı sakat mekanizmaların ve düşüncelerin olduğu bir ortamda bunu teneffüs edebiliyorsa bu da bir nimettir işte. Veya havada bu kadar zararlı gazlar varken bir nefes alışverişte binlerce diyelim mikropları zararlı veya faydalı vücudumuza alırken faydalısını ayırıp bize yani maslahatlı hale getiren, orada da bir yani düzenleyen, değil mi? Temizleyen bir mekanizma var. Her yerde bu geçerlidir. Her yerde arkadaşlar. İşte bunlara baktığımızda inamı yani nimet olan kısmını hatırlıyoruz. İnam da akla neyi getiriyor? Münimi getiriyor. Mutlaka bizi bu şekilde nimetlendiren biri var. Evet. Yani nimetten inama bak. İnamdan mümini hakikiyi düşün. İnam olmasa nimet gelmez ki bize. Bu düşünmek bir şükürdür. Bak bu bile esas şükür bu. Ya Rabbi çok şükür demek de bir şükürdür. Fakat bu karanlık ve zulmetli topraktan bu güzel karpuzu bize nasip eden Allah'ı yerken tezekkür etmek de ayrı bir hakiki şükür oluyor. Son o zahiri vasıtaya istersen dua et. Ne olursa olsun. İnansın inanmasın diye onun eliyle sana geliyor. İnanmasa bile sanatından istifade ediyorsun. Uçağına biniyorsun. Değil mi? Ortaya koyduğu bir sistemi kullanıyorsun. Bir mekanizmayı kullanıyorsun. İnterneti bulmuşlar. Dininin yayılmasına çok uzak beldeler adamın kalbine, gönlüne girmenize vesile oluyor. Bak dikkat eder misiniz? Onların yaptığı işler tebligata da hizmet ediyor. Peki ne olacak? Dua edeceğiz. Ya Rabbi bunlara vesile olana hidayet nasip eyle diye. Ampulü bulmuş gitmiş. İnanmasa bile bunun ahirette neyi var? Mutlaka mükafat olacak. Cenab-ı Hakk'ın bir ismi Adil. Adaletlidir Allah. İhkakı hak eder. İnansa da inanmasa da bir kul. Topluma hayırlı, insanlığa hayırlı bir iş yapmışsa mutlaka mükafatını verir. Kim zerre kadar hayırlı amel, kim zerre kadar şer bir muamele yapmışsa mizana girecek diyor. Böyle bir nimeti bulmuş, insanlığa sunmuş, insanlığın istifadesine sunmuş. Bakın bunlarla nelerimizi icra edip neler yapıyor, derslerimizi okuyoruz. İnanmadan gitse dahi cennete gitme yolu imanladır. Ama cehennemde bile olsa yaptığı hayırlı amellerin mükafatını inanmayanlar görecekler. Azabı hafifleyecek, asgariye inecek veya cehenneme alışıp ülfet peyda edip eski şiddetlerinden kurtulacaklar. Cehennemde de mükafat var. Sadece mükafat cennette değil ki. Evet. Sonra o zahiri vasıta istersen dua et. Çünkü o nimet onun eliyle size gönderildi. Allah'ın bunlar nimetleridir. Nasıl ki çamurlu topraktan vişneleri, kirazları, kavunları alıyorsak, inanmayan insanlarda veya Rabbini bilmeyen, tanımayan insanlar sayesinde de Allah'ın başka muratlarını, başka nimetlerini Cenab-ı Hak bize nasip ediyor. O kanaldan Allah nasip ediyor. Cenab-ı Hak da onlara hidayet ve şuur nasip etsin diye dua etmeliyiz. Esbab-ı zahiriyi perestiş edenleri aldatan, zahiri sebeplere bu kadar itibar edip, zahiri sebepleri adeta bir nevi yapan gibi, hakiki müessir gibi telakki edenleri aldatan iki şeyin beraber gelmesidir. Bura çok önemli. Esas dersin yani ana noktası buradır. İki şeyin beraber gelmesi veya bulunmasıdır ki iktiran tabir edilir. İşte sebeplerle müsebbep arasında Allah'ın sır olarak koyduğu kapı vasıta nedir? İktiran. Yani birbirine yakınlık var. Başka hiçbir şey yok. Yapan değil. Yakınlık oldu mu orada Allah bir şey yaratıyor. Biraz burayı açalım. Mesela anne ile baba bir araya geliyor. Çocuğu anne baba yapmıyor. Çocuğu Allah yapıyor. Orada sadece bir yakınlık var, o kadar. Hava, su, toprak, ateş bir araya geliyor. Bir araya geliyor, bu kadar. Yoksa papatya yapmak insanın takatinin üzerinde. Değil mi? Uzmanların giremediği bir saha. Nereden şuursuz ateş, su, toprak, papatya yapacak, ona o güzelliği verecek, o deseni verecek? Çünkü insanın sanatında yapan yapılandan nedir? Üstündür. Değil mi? İnsan ne icat ederse etsin kendisinden nedir? Düşüktür kalite olarak, aşağıdır kıymet olarak. Ne icat ederse, isterse uzay gemisi, internetler ve bilgisayarlar insandan küçüktür. İnsandan basittir. Yapan yapılandan kayıt olarak üstündür. Şimdi Cenab-ı Hakk'ı nazara almadan aleme baktığımızda haşa, böyle bu açıdan baksak, Allah'ın kanununda ise, fıtratın kanunlarında yapan yapılandan daha değersiz. Zahiren öyle değil mi? Toprak mı daha kıymetli, lale mi daha kıymetli? O odun ağaçları mı daha kıymetli, onun başından meydana gelen kirazlar mı daha kıymetli? Belli. Su mu daha kıymetli, içindeki mahlukat ve balıklar, o kadar hayvanat mı daha kıymetli? Bak ne oluyor o zaman? Mesele perişan, yerde sürünüyor. Peki ne olacak? O halde bunlar basit birer vesiledir. Yapan Allah'tır. O zaman işte yapan yapılandan değerli ve kıymetlidir bak çıktı. Öbür türlü mantık tersine işleyecek bu defa. Şimdi peki mesele ne? Suyla onların yan yana gelmesi arkadaşlar. Bu kadar ya. Havanın titreşimi, esir partiküllerinin bir çeşit titreşim şekli. Bugün yukarıda biraz ikindi ile akşam arası müteala ettik arkadaşlarla. Bazı misafirlerimiz burada. Mesela güneşten bize kadar gelen ışık, bak böyle harici bir şey olarak gelmiyor. Esirin partikülden bir çeşit titreşimidir, ihtizazıdır. Göze temasta burada Allah görmeyi yaratıyor. Özel burada bir yaratma var. Yaratmasa göremeyiz. Aynı ihtizazın ve hareket tarzının bir farklı biçiminin kulağa temasta adına ses diyoruz. Ses de ses olarak gitmez. Değil mi? O titreşimin kulağın zarına dokunmada, bir araya gelmede yaratma var. Ses orada yaratılıyor. Koku da koku olarak gitmiyor. O da bir çeşit ihtiyaz ve hareket tarzıdır. Buruna temasta, işte o malzemeyle burun yan yana geldiğinde Allah kokuyu orada yaratıyor. Hepsi böyle bütün sebeplerle müsebbepler arasında sır budur.
Biz ne yapıyoruz? O yan yana gelmeleri birbirini yapan, birbirini inşa eden, bunun gücü ona yeten gözüyle baktığımızda gafletin şeyine, kuyusuna düşüyoruz Zafer Bey. Evet, evet. Maalesef. Doktorla hasta bir araya geliyor, o kadar. Bir araya geliyor. İşte bak doktorumuz burada. Ondan sonra işe Cenab-ı Hakk'a bu ameliyattan çıkıyor. Vücut Allah'a teslim. O zaman da Allah'a teslimdi. Zahiren doktor bir şey yapıyor ama doktorun yaptığı iş yine Allah'ın sanatıyla örtüşüyor. Doktorun kalbi çalışması lazım. Beyninin değil, mekanizmalarının şey etmesi lazım, hareketli olması lazım. Kanın damarlarda ceryan etmesi lazım. Sinir sistemlerinin değil mi düzen nizamının bozmaması lazım. Yer kürenin sağlıklı dönmesi lazım. O anda deprem olsa ne olur ameliyathanede durum? Havanın etrafta çarşaf gibi hazır olması lazım. Arkadaşlar, hasta da buna cevap vermesi lazım. Hastanın diyelim kalbini ameliyat yapacak. O el orada iş yaparken vücuda kimyevi reaksiyonları siz düşünün. Allah yapıyor bunları. Bizde ne var? Sadece bir yakınlık. Ama o yakınlık bizi o kadar gaflete götürüyor ki beni sağlığıma kavuşturan doktor diye reklamlar veriyorum. Evet. Abi sen benim bir dişçim var git de bir gör diyorsun ya. Ne dişçi abi diyor. Ne yapmış? Cansız ağzına bir tane porselenden diş takmış. Cansız ha. Adam 3 ayda zor alışıyor ona. Diğerlerinin ayrılıyor dilini. 3 ay sonra alışıyor yavaş yavaş. 30 küsür tanesini canlı olarak ağzına yerleştiren Rabbini düşünmezse bir insan. Hani onu takdir etsin. O bir sanattır. Ama o takdir Allah'ı nazara verip onu tesbih, onu takdire götürmezse gaflet oluyor işte. Edison'u takdir et ampulü bulmuştur diye. Ama ampule bakıp da güneşle mukayese etmeyip güneşin ustasını nazara almamak ne kadar gaflettir. Demek ki esbab-ı zahiriyeyi perestiş edenler aldatan iki şeyin beraber gelmesi ve bulunmasıdır ki iktiran tabir edilir. Mesela tebligatla muhatabın yan yana gelmesi, mürşitle muhtacın bir araya gelmesi, ona bir şeyleri tebliğ etmesi yan yana bulunuyor. Başka işi bir şey yok. Eğer yan yana bulunmak ille ona müessir olmayı icap ettirseydi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok dua ettiği, çok yalvardığı amcasına hidayete vesile olurdu. Alakası yok. Alıcı verici mükemmel olacak. Yan yana gel, Allah da hidayeti yaratacak orada. Nasıl bu gözde ışığı yaratıyor, kulakta duymayı? Değil mi? Peygamber Efendimiz'e ya bu peygamberdir gözüyle. Niyetiyle bakan bir insan Resul-i Kibriya'nın bir bakışıyla karşılaştığında mukabele sırrıyla yan yana geldiğinde ne oluyor? Hidayet güneşi de orada çakıyor işte, şimşek gibi. Başka türlü olmuyor yani. O da nasip. Hem bir şeyin ademi. Bak aldatan kısımları sıralıyor şimdi bizi. Bir nimetin madum olmasına illet olduğundan. İşte bizi aldatan kısım bu. Mesela şimdi bir bahçede o bahçenin yetişmesi için bütün kimyevi malzemeler, unsurlar, hayata lazım özellikler mevcut. Bakın şimdi. Bahçıvan yok. Olmaz o iş. Bir tane sebebi kaldırın. Bahçe bitti, yattı. Bahçıvan bakmasa bahçe ne olur? Heder olur. Peki. Bahçıvanı koyun. Her şey var. Güneş yok. Yine ne olur? Yine bahçede gelişme olmaz. Güneşi koyun, suyu alın. Yine kurur o bahçe. Bahçenin meydana gelmesi için bütün şartların, hayati şartların hepsinin azami derecede olması lazım. Fakat bahçenin kurması için hepsinin kalkması şart değil. Bir tane sebep ortadan kalksa bahçe tarumar olur ve gider. Kurur. İşte bunu yürüterek, bu mantıkla hareket ederek bahçeyi bu hale getiren sudur. Bahçeyi bu hale getiren gübredir. Bahçeyi bu hale getiren bahçıvandır demek yanlıştır. Hepsinin bir araya gelmesiyle bahçe gelişiyorsa yok olması için, tahrip olması için bir şeyin ortadan kalkması kafidir. O bir şey hepsine hakim olunca o şeyin bahçeyi yaptığını zannediyoruz biz. Anne baba bir araya gelmezse çocuk olur mu? Olmaz. Doğru. Peki çocuğu yapan anne ve baba mıdır? He? Hayır. Bak çok işte bu. Mesele bu. Peygamber olmasa, peygamberler olmasa aleyhisselam insanlara hidayet nasip olur mu? Olmuyor. Bak vasıta noktasında olmuyor. Peki hidayeti veren peygamber midir? Hayır. Evet. Ticarethaneyi açmasa, sanatını ortaya koymasa, rekabet koşullarını takip etmese, bakın. Bir insan tüccar olabilir mi? Zengin olabilir mi? Hayır. Peki onun sırf rızkını veren, rızkını karşılayan dükkan mıdır? Hayır. Bak. Veren Allah'tır. İşin Allah'a bakan cephesi çok özeldir yani. Onu esbaba taksim etmek yanlıştır. Nebatatta bir minimum kanunu var. Yani zaten biz fıtratın kanunlarına dikkat etsek var ya, bizimle ilgili o kadar güzel örnekler var ki, tebligatta çok güzel bir örnektir. Mesela diyelim ki bir bahçenin mükemmel yetişmesi için o bahçeye lazım 10 tane ana unsur var. 10. Bunların biri olmasa olmaz. Işık olacak, su olacak, toprak olacak, gübre olacak, bahçe olacak, neyse. Sayın uzatmayalım. 10 madde var. Hepsi de %100 oranında mevcut olsa, 9'u, Şaban abi, 9'u %100 oranında mevcut, fazlasıyla. Bir tanesi su, %50 nispetinde olsa, bahçe diğerlerinden istifade etme oranını %50'ye çekiyor. En az olan oranı baz alıyor. Ağaçlar da böyle, hayvanat da böyle. Ama hayati malzemeler için söylüyorum. Belki insan vücudu da öyledir. Şimdi tebligatta da bu böyledir. Yani mesela konuşman düzgün, ikna kabiliyetin mükemmel, ilmin yerinde, ibadetin yerinde mesela. Muhatabın tam ama samimiyetle ihlasta tezezzüle girmiş %50 sapmalar var. Orada da müessiriyet %50'ye düşüyor abi. Ne kadar ilim sahibi olursam olalım. Ne kadar güzel konuşursak konuşalım. İhlastaki zafiyet diğerlerinden istifadeyi asgariye çekiyor. İhlas var, samimiyet var ama ilim yok, maharet yok, talakat yok. O da yani asgariye çekiyor. Yani tebligatta da ana malzemeler, ana unsurlar, ana şartlar diyelim 5 tane ise mesela 4'ü %100 oranında mükemmel şekilde olsa bir insanda birinin nispeti asgariye düşse veya diyelim sıfırlansa diğerleri de ona göre etkileniyor. Onun için bir dava adamı eğer muvaffak olmak istiyorsa, ne şart icap ediyorsa o noktada fevkalade donanımlı olması lazım. Evet. Hem bir şeyin ademi, bir nimetin madum olmasına, yok olmasına, ortadan kalkmasına illet olduğundan, sebebiyet verdiğinden, tevehüm eder ki o şeyin vücudu dahi o nimetin vücuduna illettir. Şükrünü, minnettarlığını o şeye verir. Hataya düşer. Mesela doktordan örnek verdik. Doktoru tebrik eder. Doktorum, Allah senden razı olsun. Maharetlerinle beni sağlığıma kavuşturdun. Bak şimdi. Halbuki o ameliyatın olabilmesi, o sağlığa kavuşulabilmesi için öyle ağır şartlar var ki doktorun hayatta olması lazım. Hayatı veren Allah'tır. Sağlığının nizamlı olduğunu da veren Allah'tır. Değil mi? Küre yarar. Yani orada ameliyat oluyoruz netice itibariyle. Ya bize acaba şifa gelecek mi? Şifa bir Allah'tandır. Bütün bunları bırakıp sadece doktor olmasa ben bu ameliyatı olamazdım. O halde beni şifaya götüren doktor mantığı yanlış oluyor işte. Üstad burayı fevkalade halletmiş yani. Bizim ayağımızın takıldığı, bazen gafletimizden dolayı haddimizi aştığımız mevzulardır bunlar. Ona teşekkür edilir, takdir edilir, methedilir ama şifanın kaynağı olarak bakılmaz. Şimdi mesela ölmüş, efendim hürmet edilen, ya diyelim ümmet-i Muhammed'in itibar ettiği büyük insanların kabirlerini ziyarete gidiyoruz. Tamam. Vesile olabilirler. Ama istenilen şeyin menbaa kaynağı olarak telakki edildi mi yanlış olur. Onu vesile ederek Allah'tan iste. Cevşen okuyoruz. Diyecek üstad şimdi birazdan. Cevşen'i okumak bir ibadettir. O istenilen mesele veya o musibetler onun okuma, bol bol okuma zamanıdır ve vaktidir. Cevşen'i okumaya o vesiledir. Cevşen Allah rızası için okunur. Eğer onun için okunursa ihlas gider. O olaya irtibatlı olursa ihlas ve samimiyet gidiyor. Ama o mesele onu okumaya vesiledir. Anlatabildim mi? Esas cevşen ibadet olabilmesi için rıza ilahi amaçla okunulması lazım. Evet. Şükrünün, minnettarlığını o şeye verir, hataya düşer. Çünkü bir nimetin vücudu o nimetin umum mukaddematına ve şeraitine terettüp eder. Halbuki o nimetin ademi bir tek şartın ademiyle oluyor. Mesela bir bahçeyi sulayan cetvelin deliğini açmayan adam o bahçenin kurumasına ve o nimetlerin ademine sebep ve illet oluyor. Fakat o bahçenin nimetlerinin vücudu o adamın hizmetinden başka yüzer şeraiti vücuduna tevakkufla beraber illet hakiki olan kudret ve irade-i Rabbaniye ile vücuda gelir. Marangozhane ne kadar mükemmel olsun olsun, ne kadar yüksek teknoloji sahibi cihazlar bulundursak bulunduralım, vasıflı bir marangoz için içine girmezse yine hiçbir şey olmaz. Esas hak, hakiki hak onun ustasına aittir. Kainat da böyle. Mükemmel bir donanım, harika bir sanat yerleştirmiş Allah. İlimler bunu inceleyip ortaya koyuyor. Ama usta işin başında olacak ki bunlar mana ifade etsin. Şimdi harflersiz, harflersiz veya diyelim kalemsiz, kağıtsız bir şeyler ortaya konabilir mi? Konamaz. Mehmet Akif Ersoy'u düşünün. Yüksek bir şairlik özelliği ve güzelliği var. Allah vermiş ona o liyakatte kabiliyeti. Ama ağzından cümle çıkmıyor. Harfler yok. Nasıl meramını ifade edecek? Nasıl bülbül gibi şakayacak bu insan? Harfler zahiren bakıldığında yani manasız, kıymetsiz şeyler gibi görünüyor. Ama bir büyüğü ikmal ettiğinden dolayı şair kadar önemli ve ehemmiyetlidir. Uzmanlar diyor ki şu parmak olmasa veya şu iki parmak olmasa bütün medeniyet sukut eder ve düşer. Bak insanın kafasından, dimağından, iç aleminden çıkardığı o yüksek hakikatler şu elle topluma, insanlığa kazandırılıyor. Bu olmadığı zaman şu beyindeki mekanizmalar fiilen ortaya konmuyor, bir mana ifade etmiyor işte. Zahiren bakıldığında, beyne göre mukayese edildiğinde zayıf kalıyor. Ama üstadımızın bir meselesi var, bir ifadesi var. Diyor ki, Rahman büyük nimetler, Rahim küçük nimetleri işarettir üstadımız. İşaret-ül İcaz'da. Ama Rahim, Rahman'ı ikmal ettiğinden büyük sırasına girer diyor. Atagem, göze kaş, hazineye anahtar gibi diyor. Her şeyin kendi çapında bir rüçhaniyeti var. Her şey. İşte bu mağlatanın ne kadar hatası zahir olduğunu anla ve esbab perestlerin ne kadar hata ettiklerini bil. Evet, iktiran ayrıdır, illet ayrıdır. Yan yana bulunmak ne ayrıdır? Birini diğerini yapması çok ayrıdır. Sadece olay yan yana gelmek ve bulunmaktır, bu kadar. Suyla toprak yan yana geldiğinde lalelerin çıkmasına bakın, bostanın, gülistanın çıkıp açılmasına bakın. Ne alakası var yani? Bir nimet sana geliyor. Fakat bir insanın sana karşı ihsan niyeti o nimete mukarin olmuş. Fakat illet olmamış. İllet rahmet ilahiyedir. Bir insan birine diyelim ki bir şey ikramda bulunacak. Bir ziyafet çekecek bakın. Onun o niyeti sizin orada bulunmanız, bir araya gelmeniz sebepler açısından tamam. Allah murad etmezse, Allah takdir etmezse, Allah tensip etmezse mümkün değil. O nimet bize kavuşamaz. Biz ondan istifade edemeyiz. Adam yurt dışı ihalelerine gidiyor. Panayırlara girecek, fuarlara girecek. Her şeyi tamam. Belki ihale onda kalacak. Uçakta kalp krizinden gidiyor. Ha işte. Var bunun örnekleri. Esbab tamam. Her şey tamam. Allah yani müsaade etmezse olmuyor yani. Üniversite imtihanına yaklaşıyoruz. Şimdi derecelik talebeler var. Gayret gösterip çalışıyorlar. Bak. Kendilerine göre bütün sebepler tamam. Fevkalade bir başarı ortaya koymuşlar. Herkes ondan bir kaliteli şey bekliyor, puan bekliyor. Bir baş ağrısı veriyor. Bir sıraları şaşırtıyor. Belki yani
normal bir puan bile alamayacak yani.
Yani şimdi Ebu Talib'i düşünün, Peygamber Efendimiz'in öz amcası. Peygamber Efendimiz ona kadar, ona o kadar yalvarmış ki, o kadar dua etmiş ki. Bakın şimdi. İşte nasip bir de olacak yani. Tarafeyn kabul edecek, Allah da o nimet ona verecek. Mükemmel bir güneş var, önünde bulut yok, her taraf aydınlatmış. Ondan istifade edip bir karanlık yeri ben de aydınlatmak istiyorum. Mükemmel bir aynam var, harika bir, net. Hiçbir pürüzü yok, pırıl pırıl, hiçbir leke yok. Ama güneşe yan durmuş böyle, yan. Tam böyle durmuş. Alabilir mi ışığını? Yansıtabilir mi? Hayır, hayır. Peki dönecek, tam mukabele edecek. Ondan sonra ışığını da karanlığa gönderecek yani. Döndü. Güneş de var. Fakat buslu. Arkasının jelatini kapmış. Almıyor ki yansısın. Alıp geçiriyor. Bir yere nakledemez. Memer olur. Memberle kaynak olmuyor. Ya masar olamıyor yani. Bak bunlar ayrı ayrı imtihanlar işte arkadaşlar. Evet, iktiran ayrıdır, illet ayrıdır. Bir nimet sana geliyor. Fakat bir insanın sana karşı ihsan niyeti o nimete mukarin olmuş. Allah nimeti gönderecek. Vasıta nedir? Ya şu adama yardımcı olayım. Allah hidayet nimetini verecek, nasip etmiş. Gidip şuna Risale-i Nur okuyan bir tebligatta bulunayım. Namazını kılmıyor, namazla alakalı mevzuyu anlatayım mesela. Bak o nimet işte o zaman harekete geçiriyor. Fakat illet olmamış. İllet rahmet ilahiyedir. Ne kadar anlatırsak anlatalım, eğer Allah murad etmemişse tesir etmez. Bizde bir arkadaş vardı. Bu medreseye ilk gelenler biraz acemice davranıyorlar. Her bildiğini karşıya anlatmak, nakletmek isterler. Abi bindim diyor, memlekete gidiyorum. Yanıma bir adam geldi oturdu. O Karadenizli yanıma oturan. Baktım ki molalarda namaz kılmıyor. Ben de diyor artık dördüncü sözü ezberlemişim diyor. Dedim buna bir namazı güzelce anlatayım. Neyse dedim hemşerim nerelisin falan öğrendik. Ben işte ölümdür, kalımdır, hayattır, memattır dolanıyorum ki namaza getireceğim işi diyor. O da anladı mevzu, işi namaza gelecek. Dedim neyse beyefendi uzun yolun kısası. Bir adam sana 24 tane altın verse, sen de fakir, fukara, aç, savallı bir adamsın. Evet demiş. Dese ki bana bu 20 altından birini geri ver. Verir misin, vermem misin? Vermem demiş bu. Nasıl vermesin? Vermiyorum kardeşim demiş. Ya 24 tane altın zaten hepsini sana o adam veriyor demiş. Birini geri istiyor. 23'ü sen de. Niye demiş 24 verip bir tane istiyor? 23 tane versin. Bunda bir bit yeni vardır mutlaka demiş. Daha bir misale geçemedim. Öyle kaldım orada. Ne al ver demiş. 23 tane versin. 24 altın 24 saat. Anlıyorsunuz değil mi? Bir saat geri istiyor ki o da işte ahiret şey azlığı için. Öyle misal anlayamayınca da adama namaz anlatamadım. Nasip olmayacak işte.
Abi ki bir de namaza gidiyor, camiye gidiyor, ayakkabısını çalıyorlar.
Evet, o adam ihsan etmeyi niyet etmeseydi o nimet sana gelmezdi. Bak sebeplerin biri olmayınca olmuyor ya. O zaman sanki o nimeti ondan bekleme. Hayır. Nimet Allah takdir etmiş. Esas illet Allah'tır. Biz ise diğerleri vesiledir. Geçi vesilenin biri olmayınca o nimet olmaz. Ama o demek değil ki o işi yapan o vesiledir. Nimetin ademine illet olurdu. Fakat mezkur kaideye binaen o meyli ihsan o nimete illet olamaz. Ancak güzel şeraitin bir şartı olabilir. Mesela şimdi çok güzel bir örnek daha geliyor. Risale-i Nur şakirtleri içinde Cenab-ı Hakk'ın nimetlerine mazhar bazı zatlar, Hüsrev, Refet abiler gibi iktiranı illetle iltibas etmişler. Yakınlığı sanki onun sebebiymiş gibi düşünerek üstadına fazla minnettarlık gösteriyorlardı. Yani üstadımız olmasa biz Risale-i Nur'u nereden bulacaktık? Halbuki Allah bu asırdaki insanların kurtulması adına böyle bir nimeti takdir etmiş. İlleti Allah'tır. Yani meyveler gibi. Bu da manevi gıda. Ona birini vasıta edecek. Üstad olmasa da başkası olabilirdi belki. Çünkü burada murad-ı ilahi önemlidir. Halbuki Cenab-ı Hak onlara dersi Kur'an'da verdiği nimeti istifadeyle üstadlarına ihsan ettiği nimet ifadeyi beraber kılmış. Denk gelecek ya, yanlar olacak ki orada hidayet inkişaf etsin. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tebliğin kutsi noktada kemaliyle boyutunu nasip ediyor. Muhataba da kalp ve gönlünü açarak ya hakikaten bu peygamber olabilir. Bu zata samimi yaklaşalım düşüncesi ateşin elektriklenmesine veya diyeyim alevlenmesine sebebiyet veriyor. Yani hidayet ateşinin. Güneş doğuyor. Perdeyi de açacaksın ki içeri güneş girsin. Bakın şimdi. Güneş orada, perde de burada. Aç perdeyi. Fakat güneşi yaratıp da sana musahhar eden, o perdeyi kaldırıp elini açmak için sana o gücü kuvveti veren bir Allah var. Bak esas yapan Allah. Ama ne diyorsun? Güneş benim evime girdi diyorsun. Hayır hayır. Güneşe eve sokan, dahil eden Cenab-ı Hak'tır. Onu orada yaratmış, seni de burada yaratmış. İkisi bir araya geldiğinde zaten olay tahakkuk etmiş oluyor. Allah da veriyor. Halbuki Cenab-ı Hak onlara dersi Kur'an'da verdiği nimet istifadeyle üstadlarına ihsan ettiği nimet ifadeyi beraber kılmış. Mukarenet vermiş, yakınlık var. Onlar derler ki eğer üstadımız buraya gelmeseydi biz bu dersi alamazdık. Öyleyse onun ifadesi istifademize illettir. İllet değil, iktirandır. Sadece yakınlık var. Ben de derim. Yani toprağı kaldırıp tohumu atıyoruz. Bu kadar ya. Toprakla buğday yan yana yatıyor arkadaşlar. Orada fabrika yok ki. Orada boyahane de yok. Orada yemek yapma noktasında bir matbah da yok yani. Ama yan yana sen koy, gerisine karışma. Orada bir sümbül çıkaran Allah olacak, var yani. Onu oraya nasip edecektir. Cenazeye götürüp toprağa koyuyoruz. Nasıl çıkacak buradan? Karışma ona. Sen toprağa havale et. Toprak hıyanet etmez. Bir çekirdeği 1000 yapan, bir sümbülü 100 yapan insan alır da yutar mı? Yani tohuma ihanet etmeyen, çekirdeği zayi etmeyen, alemin onun için yaratıldığı insanı çürütür mü? Çürütse de ondan bir yani ahiret adamı çıkaracaktır yani. Ben de derim, ey kardeşlerim, Cenab-ı Hakk'ın bana da sizlere de ettiği nimet beraber gelmiş. İki nimetin illeti de rahmet ilahiyedir. Ben de sizin gibi iktiran illetle iltibas ederek bir vakit Risale-i Nur'un sizler gibi elmas kalemli yüzer şakitlerine çok minnettarlık hissediyordum. Ve diyordum ki bunlar olmasaydı benim gibi yarım ümmi bir biçare nasıl hizmet edecekti? Sonra anladım ki sizlere kalem vasıtasıyla olan kutsi nimetten sonra bana da bu hizmette muvaffakiyet ihsan edilmiş. İkisi de Allah'tan. Allah'ın iki tane sanatı bir araya gelmekle bir başka sanat oluyor. Bir başka sanat. Ondan onun bir ilişkisi yok. Toprakla tohumu yan yana koyuyor, ondan bir sümbül çıkıyor. Hiç ilişki, alakası yok. Yok arkadaşlar yani. Şimdi iki tane gariban insan bir araya geliyor, bir nesil meydana geliyor. Yani veya tebligatla muhatap yan yana geliyor, iman eden, tevhid sahibi, bak ki marifet boyutu iktisap etmiş bir nesil meydana geliyor. Ne alakası var? Öyle büyük, öyle yüce kutsi faaliyetler cereyan ediyor ki buna insanların gücü ve takati yetmez ki ya. Birbirine iktiran etmiş birbirinin illeti olamaz. Ben size teşekkür değil, belki sizi tebrik ediyorum. Siz de bana minnettarlığa bedel dua ve tebrik ediniz. Bu dördüncü meselede gafletin ne kadar dereceleri bulunduğu anlaşılır.